Ayrım 2. Cam Kırıkları. Erdal Öz. Sayfa 25. Karanlıkta sulara bata çıka. Karanlıkta masanın üzerindeki su kabının donuk ışıltısını gördüm yalnızca. Gözlerimi yeniden yumdum. Tarlalar, tarlalar, sarı, kahverengi, kızıl, boz tarlalar. Eğri büğrü telefon direkleri, yanık yağ kokusu, benzin kokusu, toz kokusu, insan kokusu. Arkamda oturan allı yeşilli köylü kadının kapalı kalmışlık kokusu. Kucağında cırlayan ağzı burnu sümüklü, sinekli bebeğin kurumuş çiş kokusu. Otobüsün camının dışında telefon direkleri yine, iki direk arasında uzadıkça aşağılara inen, inen, inen. Sonra yükselip, yükselip, yükselip yeni bir eğri büğrü direğin tepesindeki beyaz kırık fincanlarla buluşup yeniden alçalan, alçalan, alçalan telefon telleri. Tellere konmuş tepelikli ibibik kuşları. Arkalarda engin bir açık mavi, bulutsuz bir gökyüzü. Su kaynatan, motorun kulaklarımda uğuldayan, esneyince başımın içinde gümleyen uğultuları. Otobüsün içinde dolaşan yanık yağ kokusu. Birikip eskimiş sigara dumanı. Öksürükler, yüksek sesle konuşmalar, gülüşmeler. Şoförün kel kesik ensesi, sarkık kulak memeleri, kalın boynu. Dikiz aynasında kalın siyah bıyığın üzerinde sık sık bir parmağın girip dolaştığı geniş karanlık burun delikleri. Gözlerimi açıp doğruldum yatağımda. Yine karanlıkta bir tek masanın üzerindeki su kabının donuk ışıltısı. Mum yok mu diye seslendim. Kalmamış dedi annem. Hep kesilir mi bu elektrikler böyle? Bu ara sık sık kesiliyor dedi annem. Karanlıkta sedirin köşesinde oturduğu yerden. Yarın gaz alalım. Bir tahta kurdu, kapının bir yerlerini incecik cızırtılarla kemirmeye koyuldu. Ben gidip bakkaldan birkaç mum alayım dedim. Kalktım. Karanlıkta pantolonumu bulup giyindim, çıktım. Apartmanın duvarına dokunarak indim üç katı da. Sokağa çıktım. Yağmur yağıyordu. Az ötedeki Sadık amcanın bakkal dükkanı ışıklıydı. Koşarak geçtim yolu, girdim içeri. İki lüks lambası hışır hışır yanıyordu tepede. İçerisi peynir, yağ ve sucuk kokuyordu. Hoş gelmişsin yeğenim dedi. Hoş bulduk Sadık amca. Ayağında yine o altı kalın tahtadan, üstü kalın ham köseleden yapılmış takunyalar vardı. Yeni yapıldıkları belliydi. Sadık amca, takunyaları yenilemişsin dedim. Yeniledim yeğenim dedi. Ne var ne yok, bitti mi askerlik? Bitti be Sadık amca, bitti sonunda. Neredeydin sen, Amasya'da mı? Amasya'yı da nereden çıkardın be Sadık amca? Ardahan'daydım. Askerliğimin yarısı Oltu'da, yarısı Ardahan'da geçti. Ne işin vardı oralarda bir çocuk? Keşif bölüğünde tank subayıydım Sadık amca. Tank subayı ha, vay vay. Öyle Sadık amca. Bugün ikindi de gelmişsin ha, dedi. Nereden bildin? Güldü. Ne de çirkin güler bu güzel adam. Gülünce yüzü dört köşe olur. Gözleri bozarır sanki, acı çeker gibi olur. Gülmesini hiç istemem. O söyledi, dedi. Sustum, bir şey demedim. Az önce çıktı buradaydı, dedi. İçim bir hoş oldu. Geldiğini camdan görmüş. İyi ki kimse yoktu dükkanda. Yarın saat 5'te postanenin önünde bekleyecek seni, dedi. Bekletme kız, günahtır. Okuldan çıkar çıkmaz postanenin önüne gelecek. Saat tam 5'te. Tamam, tamam. Mum almaya geldim Sadık amca, dedim. 4-5 tane mum versene. Tam bunu derken içeri biri girdi. 50 yaşlarında kırçıl, şişko, şık biri. Şapkasını çıkarıp dizine vurdu. Sular sıçrattı dört bir yana. Bıyıkları ıslaktı, soğuktu. Gözlerin içine kadar su içindeydi. Tanıdım onu. Sokağın başındaki büyük apartmanın 5. katında oturan o sarışın güzel kadının kocası. 14 daireli o koca apartmanın da sahibi. Viski var mı? Dedi. Yok efendim, bizde bulunmaz. Adam yüzünü buruşturdu. Gelirken almayı unuttum. Demek viski bulunmaz sizde, şarap? Şarap var, dedi Sadık amca. Eliyle köşedeki rafı gösterdi. Adam yaklaşıp rafta duran şarap şişelerine baktı. Beğenmedi. Bira? Vardı ama kalmadı, dedi Sadık amca. Adamın iyice canı sıkılmıştı. Şu likörü versene, dedi. Sadık amca tabureye çıkıp tepedeki rafta duran, kim bilir nicedir satılmayan likör şişesine uzandı. İnince sarı bir bezle şişenin tozunu sildi. Ahududu likörüydü. Adam cüzdanından büyükçe bir para çekip tezgahın üzerine attı. Bozuğunuz yok muydu beyefendi? Yok, dedi adam. Bozamayacağım efendim. Peki ne olacak? Efendim bir şey olmayacak, yarın verirsiniz, dedi Sadık amca. Teşekkür ederim, dedi adam. Yarın sabah gönderirim. Olur beyefendi, iyi geceler efendim, dedi Sadık amca. Adam çıktıktan sonra bana döndü. Hep seni sorardı, dedi. Sadık amca, kapat şu konuyu. Yarın diye başladı, ağzında bıraktım sözünü. Peki tamam dedim. Yarın saat 5'te bulurum onu. Sen birkaç mum ver bana. İçeriye şemsiyesinin sularını akıtarak orta yaşlı hoş bir hanım giriyor. Sadık amcanın gözlerinin içi parlıyor. Şakalaşıyorlar. Kenara çekiliyorum. Onları baş başa bırakıyorum. Merhaba. Merhaba. Su gibi dupduru. Biraz kızarık, utangaç. Gözleri gölgeli. Durmadan yere bakıyor. Çok güzel. Koyu kumral saçlarını örüp iki belik yapmış arkasında. Alnı öyle güzel ki. Havalar hep yağmurlu gidiyor diyorum. Öyle diyor. Konuşacak bir şeyler bulmalıyım. Bahar bir gelse öyle. Ne desem öyle diyecek biliyorum. Çok güzelsin. Öyle diyecekken şaşırıyor, seviniyor. Gözlerimin içine bakıp kızararak gülüyor. Bakışlarını yine yere çeviriyor. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? 18 diyor. Çok küçüksün. Öyle. Gel bir yere gidip oturalım. Yan yana yürüyoruz. Elinden tutmuyorum. Pastaneye götürsem birileri görür söz olur. Bir yere oturmayalım diyorum. Küçük yer söz olur baban duyarsa. Öyle diyor. Kaleye çıkıyoruz. Taş duvarın üzerine oturuyoruz. Kasaba kırmızı damlarıyla önümüzde açılıp gidiyor. Uzakta yaşlı kül rengi dağlar. Güneş çıkıyor ara sıra bulutların arasından. Minik bir kertenkele başını kaldırıp şaşkın şaşkın bakıyor. Kıvrıla kıvrıla taşların arasına kayıyor. Ona öğütler vermeye çalışıyorum. Anlamak istemeden dinliyor. Sık sık öyle diyor. Kıvrık, ıslak dudakları nasıl da güzel. Uzanıp öpmek geliyor içimden. Kendimi tutamayıp tam uzanacakken tezgaha tutunuyorum. Nerelerdeydin, daldın gittin diyor Sadık amca. Dört mum versene Sadık amca diyorum. Annem evde mum bekliyor. Dört beyaz mumu alıp çıkıyorum yağmura. Yarın saat 5'te postanenin önünde unutma diye sesleniyor ardımdan. Karşı kaldırıma geçiyorum. Annem mum bekler şimdi. O karanlık, eşya kokan, eski kokan, yaşanmamışlık kokan o evde, o akıntılı odada bir başına. Gelmese miydim? Gelmemek olmazdı ama daha gelir gelmez bu kopukluk. Ne kadar kopmuşum, ne kadar uzaklaşmışım buralardan, evimden, annemden, her şeyden. 1,5 yıl içinde beklediğim mum değil, benim, biliyorum. Tek atlı bir araba yavaşça tıkır mıkır geçti önümden. Atın buharları bir bulut gibiydi dükkanın dışarı vuran ışığında. Arabacı suların içinde yaşamaya alışmış gibiydi. Bir balıktı sanki. O yağmurun altında, avucunda gizlediği sigarasıyla geçti. Atıyla, arabasıyla önümden. İğdebelindeyiz. Askeri bir kamyonun direksiyonundayım. Kamyon benzin bidonlarıyla dolu. Tank benzini götürüyoruz. Kara damlayınca masmavi. Ardımda 3 yüklü CMS daha. Bir çeşmenin başında bir kağnının yanında duruyoruz. İnip su içenler, ötelere gidip su dökenler var. Uzayıp giden ağrılı gıcırtıların arasında çullara sarılı, yüzü ölü donukluğunda sapsarı genç kadın inleyip aralıyor kara gözlerini. Bizi görüyor mu belli değil. Kapatıyor yeniden. Sanki ölüme giden sıska, iki öküzün çektiği kağnının gıcırtılarıyla birlikte önümüzden geçiyorlar. Geldiğimiz yöne gidiyorlar. Öküzlerin sarkık, delik deşik derileri, yerden güç kaldırdıkları başları, sinekli sıvık kaşıntılı gözleri, güçlükle gıcırdattıkları iki kalın tekerleğin üzerindeki sarılı hastayla birlikte geçip gidiyorlar önümüzden. Yanlarında yürüyen, öküzleri dehleyen genç kara yağız bir delikanlı. Yokluğa tırmanan yokuşu tüketmeye çalışırlarken, yüksek oktanlı mavi tank benziniyle dolu bidonlarla yüklü kamyonlarımızı gazlayıp hırıltılarla yola koyuluyoruz. Elimde 4 mum. Hızla yukarı çıkıp kapıyı tıklattım. Mumları kapının önüne bırakıp duvara tutunarak karanlık basamakları inerken kapı açıldı. Mumları kapının eşiğine bıraktım. Ben biraz da ulaşacağım, yemeğe bekleme deyip fırladım sokağa. Dinmez sandığım yağmur diner gibi olmuştu. Karanlık sokakta çamurlara bata çıka yürüdüm. Köprüyü geçtim. Sular belli ki kabarıktı, hırçındı. Kale dibindeki yeni yapılan tek katlı dükkanların içinden sular akıyordu sokağa. Karanlık ürperticiydi, ıssızlık güvensizdi. Yoldan sigara ateşleri geçiyordu tek tük, arada bir, ikisi, üçü birden. Öksürüklerle, sövgülerle, tükrüklerle. Irmak boyuna çıktım. Karanlıkta kavak ağaçları uzunca daha da karanlıktılar. Kavaklardan daha açık, gümüşsü bir gökyüzü vardı tepede. Büyük köprüye geldim. Köprünün altı gürültülüydü, kapkaranlıktı. Köprünün öbür ucunda ateş böceği gibi yanıp sönen kırmızı bir noktaya biriktim. Yaklaştım yavaşça. Yakınımda yeniden parladı kırmızı. Öksürük sesi ürpertmedi. Ceketimin yakalarını kaldırmışım. Burnumun ucuna bir su damlası düştü. Sildim. Bir daha, bir daha. Hayır, yağmur yeniden başlamıyordu. Tepemdeki ulu ağacın yapraklarından süzülen sulardı. Kırmızı yeniden parladı. Sövgüye benzeyen bir yığın homurtu duydum. Kırmızı uçtu havada. Irmağın karanlık uğultusunda yitip gitti. Öksürdüm, o da öksürdü. Öksürüğün yaklaştığını duydum. Uzunca bir karaltı geldi burnumun dibine. Merhaba, merhaba. Uzattığı paketten bir sigara çektim. Yakıp uzattığı kibritin alevinin kavun sarısında yüzünün yarısını gördüm. Gençti, sakalları uzamıştı. Belli ki dertliydi. Sağ ol, dedim. Yarın saat 5'te, postanenin önünde. Yürüyelim, dedi. Yürüyelim, dedim. Ama çekiniyordum. Kabadayılık taslamayı hiç beceremem. Ayağıma takılan bir yuvarlak taşı alıp öfkeyle ırmağa fırlattım. Akan suyun gürültüsünde taşın çıkardığı sesi duyamadım bile. O da bir taş bulup fırlattı suya. Hemen arkamdaydı. Omzuma dokundu. Gel, dedi. Yürüdü. Ardınca gittim. Basık, kirli, az ışıklı bir meyhaneye girdik. Şarap söyledi. İnce kaşlarının altında güzel, süzgün bir yüzü vardı. Kasketi yeniydi. 30 yaşlarında kadardı. Öğrencisin sen, dedi. Başımı salladım. Şarap bardaklarımız dolup boşaldıkça bir sürü şey anlattı. Hepsini dinlemedim. Aynı şeyleri yineleyip duruyor, sürekli kendini övüyordu. Durmadan sigara içiyor, durmadan anlatıyordu. Başından geçenleri anlattıkça, anlattıklarını hiç de yaşamadığını anlıyordum. Yaşadıklarını değil, yaşamak istediklerini anlatıyordu. İnanıyor gibi dinliyordum. Başımı salladıkça şarap bardağını sarılıyor, coşuyor, sigara üstüne sigara yakıyordu. Dışarıyı seller götürüyordu. Birden döndü bana. Korkar mısın sen? Dedi. Nasıl yani? Dedim. Kimden? Genel olarak her şeyden. Korkulacak bir şey varsa elbette korkarım, dedim. Korku bir canlının canlı olduğunu gösteren en belirgin tepkisidir. Güzel söyledin, dedi. Hay ağzını öpeyim. Yeni gelen şişeden doldurup kaldırdı bardağını. Sen korkmaz mısın, dedim. Eğildi bana doğru. Sağına, soluna bakındı. Çok korkuyorum, dedi. Kimden korkuyorsun? Nebahat'tan. Nebahat kim? Sorma, dedi. Çekti kendini. Bir daha da konuşmadı. Kendimi dışarıda yağmurun altında buldum. Bir kurbağanın vıraklaması geldi az öteden. Yağmur hafiflemişti. Su içindeydim. Saçlarımdan, yüzümden, içime sızan sularla mutlu gibiydim. Nebahat'ı tanımıyordum. Birden hatırladım. Beni geçen yıl Remzi'nin götürdüğü genel evde utanarak seçtiğim ilk kadına adını sorduğumda verdiği yanıttı. Nebahat. Benimle alay eden, beni bir yıldır erkekliğimden eden kadının da adı Nebahat'tı. Hükümet alanında karanlıkta büyükçe bir su birikintisine bastım. Çoraplarım ıslandı. Saçlarımın üşüdüğünü duydum. Bir kahvenin önünden geçtim. Işıklar yanmıştı. İçerisi gençlerle doluydu. 1958-2001. Babam resim yaptı. Ortaokulda karne notlarım genellikle kırık gelirdi. Hiçbir zaman parlak bir öğrenci olamadım ama hiç sınıfta da kalmadım. Her ders yılı sonunda 2-3 dersten bütünlemeye kalırdım. Yaz sonunda bütünleme sınavlarına girer, kaldığım derslerden hem de oldukça yüksek notlar alırdım. Yeni ders yılı başlayınca o derslerde sınıfın en kötüsü yine ben olurdum. Bunun nedeni çok açıktı çünkü o derslerin öğretmenlerini hiç sevememiştim. Hiç. Onlar da beni sevemediler. Hiç sevmediler. Sevmeye de çalışmadılar. Fizik öğretmenimiz o geniş kalçalı, iri bacaklarını üst üste getiremeyen, getirmeye çalışıp bacak bacak üstüne atmaya kalkınca da koyu kırmızı külotuna kadar her yeri görünen Gülşen öğretmen. Evde kalmış olmanın tatsızlığı yüz çizgilerine oturmuş. Bezgin yüzlü, sırık bacaklı, tahta göğüslü, ince tel gözlüklü kimyacı Sevinç öğretmen. Her an kızacak bir şey bulmaya çalışan, ne yapıp edip bulan suratsız matematikçi Havuç İbrahim. Onların derslerine çalışmak gelmezdi içimden, çalışamazdım. Onlar da haklı olarak kırık not verirlerdi. Ders yılı sonunda birkaç dersten bütünlemeye kalırdım. Güz gelince sınavlara girerdim. Hep başka öğretmenler gelirdi sınavlara. Ne hoş insanlardı. Bizim öğretmen de olurdu aralarında. Suratını asar, hiç konuşmazdı. Soruları öbür öğretmenler sorar, onlar not atarlardı. Aldığım iyi not karşısında anlamsız bir şaşkınlık esintisi geçerdi bizim öğretmenin yüzünden. Daha önce hiç karşılaşmadığım bu yabancı öğretmenler karşısında sınav tedirginliğini üzerimden atamamış olsam da yüreğimdeki karanlık yeni bir aydınlıkla yer değiştirirdi. Nasıl mutlu olurdum? Cumartesi günleri yarım gün ders yapardık. Üçüncü dersten çıkınca okul bahçesinde Atatürk büstünün önündeki alanda toplanır, önce müdür beyin hiç dinlemediğimiz öğütlerini dinler gibi yapar. Ardından da bir yükseltin üzerine çıkan müzik öğretmenimizin el kol hareketleriyle yönettiği Korkma Sönmez'i söylerdik bir ağızdan. Sonra evlerimize dağılırdık. Resimci Behçet Hoca sevdiğim öğretmenlerimdendi. Ortaokulda 4-5 öğrenciyi gözüne kestirmişti. Biri de bendim. Bizlerden 6 kişilik bir topluluk oluşturmuştu. Genellikle cumartesi günleri yemekten sonra biz 6 kişi Behçet Hoca'nın belirlediği bir yerde buluşur, onun önderliğinde topluca bir yere gider, yağlı boyayı takımlarımızı çıkarır, önceden hazırladığımız tuvalimizi 3 ayaklı sehpamıza yerleştirir, öğretmenimizin seçtiği bir yerin resmini yapardık. Behçet Bey'in çenesi oldukça öne çıkıktı. Ona güvenilir bir görüntü verirdi bu. Alt dudağı da çenesiyle birlikte önde dururdu. Her zaman bu dudağın üstüne bir sigara yapıştırır, bol bol dumanlar çıkararak elleri arkasında aramızda dolaşır, yağlı boya resmin inceliklerini bir bir öğretirdi bize. Resimle ilgili ne öğrendimse ondan öğrenmişimdir. Sanırım 6 kişilik topluluğun en iyisi bendim. Yıl sonunda yalnızca benim resimlerimden oluşan bir sergi açtırmıştı bana Behçet Hoca. Tabloları kendi eliyle çerçevelemişti. O sergide birkaç tablomu şehir kulübü satın almıştı. Elime biraz para da geçmişti. Babam o paranın üzerine para ekleyerek ince tekerlekli bir bisiklet almıştı bana. Resimlerimi yıllarca şehir kulübünün duvarlarından kaldırmamışlar. Behçet Hoca bir gün limana indirmişti bizi. Limanın uzaktan görünüşünü resimleyecektik. Kentin en güzel yerlerinden biriydi burası. Parkın içinden geçip dalga kıranın en ucuna inmiştik. Kentin kalesi limanıyla birlikte en güzel oradan görünürdü. Tuvallerimizi 3 ayaklı sehpamızın üzerine yerleştirmiş, resmini yapacağımız görüntüyü önce kurşun kalemle kabaca çizmiştik. Limandan ayrılan motorlar yanımızdan geçip denize açılıyor, açıklardan limana giren tekneler demirlemiş teknelerin arasına bir yer bulup sokuluyor, önümüzdeki sularda kayaların arasında kocaman keferler salına salına dolaşıyorlardı. Ama asıl hoş olan boyamaktı. Paletime sıktığım boyayı susam yağı ile inceltiyor, renkleri karıştırarak aradığım rengi buluyor, fırçamı tuvale yavaşça sürüyordum. Yüksek surların tepesinden görünen evler, ağaçlar, daha üstte birkaç beyaz bulutçuk, aşağı inen kale duvarının dibindeki ulu çınar ağacı, yanındaki rıhtım ve önde sıralanmış büyük mavnalar. Daha önde de bize kadar gelen durgun mavi deniz. Behçet Bey dolaşıyor, sigarasının dumanını üfleyerek kusurlu gördüğü yeri gösteriyor. Bizleri uyarıyor, önerilerde bulunuyordu. Ara sıra kalkıp birbirimizin resmine bakıyorduk. Her zaman olduğu gibi o gün de çalışmamız yarıda kaldı. Sokulan akşamla birlikte karşımızdaki görüntünün de renkleri değişiyordu. Kalktık, toparlandık, evlerimize yollandık. Ders yılının son aylarıydı. İkinci dönem karne notlarım babamı ürkütmüştü. Bu yüzden ders yılı sonuna kadar resim yapmamı da, ders kitapları dışında kitap okumamı da yasaklamıştı. Hiç yakıştıramamıştım ona. Ama annem, babamdan gizli olarak, ağabeyime, Nurettin dayıma, Talens marka, yağlı boyalar ısmarlamıştı. Babamdan gizli de olsa resim yapmayı sürdürüyordum. Alt kattaki yüklük olarak kullandığımız küçük odayı annem biraz toparlayıp bana ayırdı. Babamın hiç girmediği bir oda. Orada resimlerimi tamamlıyor, sehpamı, boya kutumu, resimlerimi oradaki dolapta saklıyordum. Babamın evde olmadığı saatlerde o odada düzenimi kuruyor, yarım kalan resmin başına çöküyor, çalışıyordum. Orası benim minik resim atölyemdi. Annem de iyi resim yaparmış genç kızlığında. Kırşehir'in ilkel koşullarında kurşun kalemle çalıştığı portrelerden birkaçını dedemlerin evinde duvarlarda görmüştüm. Biri Cem Sultan'ın, biri Osman dedemin, biri de Kubilay'ın portresiydi. O gün yine erkenden eve dönmüş, küçük atölyeme girmiş, takımlarımı çıkarıp tezgahımı kurmuş. Küçük tabureme oturmuş. Üzerine gerekli boyaları sıktığım paletimi sol elime almış. Küçük fırça darbeleriyle liman resminin eksik kalan renklerini bulmaya çalışıyordum. Birden kapı açıldı. Babamdı. Islığımı duymuş olmalıydı. Kaçak ressam yakalanmıştı sonunda. Anneme de bana da kim bilir neler söyleyecekti. Tepeden tırnağa bembeyaz oldum sanıyorum. O anda kendimi bir hırsız gibi hissettim. Hiç düşünmeden elimdeki fırçayı kalenin üstündeki konağın damına sürmeye başladım. O rengin dam rengi olmadığını nedense çok sonra anlayacaktım. Babamın içeri girip kapıyı kapattığını duydum. Yumuşak adımlarla geldi, arkamda durdu. Sessizliğini koruyordu. Belli ki öfkesini de. O sessizlik korkunçtu. Konuşsa, bir şeyler söylese, bağırsa rahatlayacaktım. Belki özür dileyecektim ondan. Gerekirse paleti kaldırıp atacaktım elimden. Atardım. Gerekirse boyaları bile ayağımın altına alıp ezer, tuvali de, üç ayaklı resim sehpamı da parçalayabilirdim. Fırçamı gökyüzüne rastgele sürmeye başladım. Boya azalmıştı ama çizik çizik mor lekeler sürüyordum gökyüzüne. "Ne yapıyorsun?" dedi babam birden. Konuşmuştu işte. Bir azarlamaydı bu. Dövmezdi. Biliyordum ama azarlaması doğaldı. Boka çevirdin gökyüzünü. Bunun bir azar olup olmadığını anlamamıştım. O morun ne işi var orada? Dönüp yüzüne baktım. Hiç kızgın değildi babam. Gözlüğünü de takmıştı. Üstüme eğilmiş, tepemden resme bakıyordu. Başımın yanından tuvale uzanan sağ kolunu gördüm. Resmi yaptığında akşam mıydı? Dedi. Değildi babacığım. Bütün renkler öğlen sıcağını gösteriyor. O morları kaldır oradan. Gökyüzüne sürdüğüm morları elimdeki beride silmeye çalıştım. Yine de kavrayamamıştım olayı. Bak, şuradaki yeşillerle oyna biraz. Koyu yeşiller koy şuralara. Güneş görmeyen yerleri biraz koyulaştır. Tuvaldeki yeşile biraz siyah eklerken biraz da mavi karıştır dediğini duyup biraz da mavi karıştırdım. Kalksana bir dakika. Kalktım. Olacak şey değil. Babam benim yerime oturdu, fırçayı eline aldı, yerde duran palete döndü. Biraz siyah boya sıksana, dedi. Hemen siyah tüpü bulup palete biraz sıktım. Yeşil hangisiydi? Tuvalin köşesindeki yeşili gösterdim. Siyahla yeşili biraz karıştırdı. Sonra yeşilliklerin altlarına küçük küçük sürmeye başladı. Birden fırçayı tutamadı. Kocaman bir koyu yeşil sürüldü yeşillerin üstüne. Gel, gel sen yap. Gülüyordu. Bir ara kol döndü, kapı aralandı. Baktım annemin çekingen yüzü, göz kırptım. Yine de çekinerek girdi içeri. Çıplak ayaklarıyla döşeme tahtalarını gıcırdatarak yanımıza sokuldu. Babam da ben de ayaktaydık. Otur, dedi babam. Önce sil şu benim yaptığım pisliği, olmadı yapamadım. Lisede ben de resim yapmıştım ama geçtim yerime. Babamın sürdüğü siyahları temizledim önce. Annem gidip bir iskemle getirdi dışarıdan. Babam gelen iskemleyi yanıma çekip oturdu. Gel, şu gökyüzünü bitirelim önce, dedi. O gece resmi babamla birlikte tamamladık. 1961-2001. İkinci ayrımın sonu, sayfa 40.